Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü başlıyor. Efendim, podcast dinleden herkese merhaba. Podcast dinle aracılığıyla Türkiye'den, dünyadan bizi dinleyen herkese güzel bir hafta diliyoruz. Bu yayınımız Spotify, YouTube, YouTube Music, Deezer ve tüm hatırı sayılır dijital platformlardan dünyadaki Türkçe anlayan, dinleyen herkese ulaşıyor. Yanımızda çok sevgili Gürsel Tekin Beyefendi var. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Ben de selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum herkese.
Peki Gürsel abi, ben çok merak ediyorum ya. Şimdi bize geçen gün elektrik faturası geldi. 2500 lira. Evet. Ondan sonra külliyenin hesaplarını gazetede okudum da 25 milyon lira her gün oraya bir para harcanıyormuş. Bu hani araçlar, her gün 25 milyon liralık giderler, 6 tane uçaklar. Ya acaba yanlış bir ülkede yaşıyor olabilir miyiz biz?
O 25 değil, fazla mı? Gerçekten fazla.
Ya. İnanamıyorum ya.
Ya bu iktidar teflon tava gibi. Gerçekten hiçbir şey yapışmıyor, hiçbir kötülük yapışmıyor yani. Nasıl bir becerikli bir şeyse. Geçen gün biz biliyorsunuz işte kira aidatlarını, ev aidatlarını konuştuk. Nihayet bakanlık yeni bir genelge çıkarmış. İşte raptı zaptı alacak, disipline edecekmiş falan filan. Ya kardeşim, sorun sitelerin yönetimlerinde değil ki. Sorun sizin göndermiş olduğunuz faturalarda. Elektrik faturası, su faturası ve doğalgaz faturası. Yani ortak gider dediğimiz elektrik, örneğin benim oturduğum sitede 4 yıl önce, 5 yıl önce 3000 lira, 2500 lira ödenirken, elektrik faturası ödenirken 74 bin lira geliyor şimdi ya.
İnanılmaz.
74 bin lira. Ya İnanılmaz. Bu olunca biz onu, ya kardeşim, sizin yapacağınız bir tek şey var. Hemen İnanılmaz. Enerjiyi düşürmeniz lazım. Enerjiyi düşürmüyorsunuz. Mesela son günlerde ayda asgari ücret artsın mı artmasın mı? Eyvallah, tamam. Yani ne kadar artıracaksınız? Hadi gelin enerji %50 indirin.
Yani.
Asgari ücretliye deyin ki kardeşim, sizin konutlarınızda, emekliye deyin ki sizin konutlarınızda ben enerji %50 indirin. Bu maaş artırmaktan daha iyi bir şey.
Daha iyi. Doğru.
Geçen gün çok sevdiğim bir dostum var. Dedi ki, kendisi de AK Parti'ye çok yakın, bana fatura gösterdi. Elektrik faturası, ya balıkçı restoran elektrik faturası 54 bin lira geldi.
Böyle bir para ya, inanılmaz.
Benim kiram dedi 42 bin lira, elektrik faturam 54 bin lira. Şimdi kardeşim, 54 bin lira elektrik parası ödeyen onun faturasını sana bana çıkartıyor.
Elbette.
Başka yolu yordam yok.
Elbette. Elbette.
Yani onun için ekonomiyi düzeltmek çok kolay olabilir ama şu andaki bu yönetim, bu kafa, bu anlayış, çok zengin olabilirsiniz.
Evet.
Çok zengin size çok itibar kazandırmıyor. Çok yoksul olursunuz, çok itibarlı olursunuz. Yani mesela yine yıllar önce bize yakın olan bir bankadan dolayı bir iş adamı yardım istedi. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz var. Ben de bir yönetim kurulu üyesi bir arkadaşımızı aradım. Dedim ki, ya bir efendi çok iyi bir iş adamı, bir yardımcı olun bakın. Adamın serveti, mal varlığı çok yüksek. Ama 3 kuruş kredi alamadı. Çünkü sorumlu, yani mal varlığı var diye şey değil. Onun için güven. Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda güven bunalımı var. Türkiye yönetiminin güven sorunu olduğu için dış politikada güven sorunu var, ekonomide güven sorunu var. Bakın, geçmiş döneme baktığımızda Türkiye'nin itibarı çok yüksekti. Yani sözü dinlenen, söylediği sözün karşılığı olan bir ülke. Ama ne yazık ki son 20-25 yıl içerisinde öyle bir duruma getirdik ki işte ona buna ayar vermek zorunda. İşte IMF. Şimdi çocukları IMF'ye gönderdiniz.
Evet.
IMF çocuklarınıza, ekonomi uzmanlarınıza ders verdi, reçete verdi. Ya böyle bir büyük konuşmayacaksınız kardeşim, böyle bir şey olmaz. Cürümünüz kadar konuşacaksınız. Ya bir tarafta dünyanın her yerinde borçlanmış bir ülke, ondan sonra ona buna meydan okursanız durum bu oldu. Yani önümüzdeki süreçte de ne yazık ki 2025'te de bu ekonomik sıkıntıların devam edeceğini görüyoruz. Ya insanların gıdaya ulaşması öylesine zorlaştı ki, Yani affedersiniz, bu su var ya, su.
Evet.
Ya 50 kuruş, 1 lira, ne bileyim, hani demir para. Şimdi şu anda demir paranın geçerliliği kalmadı. Bir, ikincisini ne yapıyorsunuz? Şimdi bu suyu ayarlıyorsunuz. Bir de bu suyun tahliyesi var. Affedersin, tuvalete gidiyorsun. En ucuz tuvalet 10 lira ya.
Doğru.
Ya ne hale getirdiniz kardeşim? Kırıkkale'de ben emekli abilerimizle oturmuştum, tam kalkıyordum.
Evet.
Bana bir emriniz var mı dedim abi. Evet. Bir tanesi dedi ki aşağıda dedi belediyenin tuvaleti vardı, eskide parasızdı. Şimdi paralı olmuş, gidemiyoruz.
Aynen.
Ya şimdi getirdiğimiz durum bu ne yazık ki. Onun için ekonomi uzmanlarının uğraşı, çabası, mesela Merkez Bankası Başkanı çok başarılıdır, çok iyi bir insandır. Ama tabii ki siyasi irade bu sorunların başında olduğu sürece ekonomi kurmayların yapabileceği çok fazla bir şey yok.
CHP konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu ben... Orada en enteresan bir karmaşa görüyorum ben ve artık takip edemiyorum, etmiyorum da. Kim nerede duruyor, kim kiminle beraber, orta dönem politikalarla ilgili öngörüler nelerdir? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Vallahi
şu an tek kurtarıcı parti gibi gözüküyor şu anda bizim tarafta.
40 yıldır o partinin öğrencisiyim.
Evet.
17 yaşından itibaren partinin her kademesinde görev yaptım, partinin okulunda yetiştim. Şu anda ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyamıyorum. Tanımaktan zorluk çekiyorum. Yani bu kadar derin yoksulluğun, bu kadar sefaletin olduğu, bu kadar yanlışların olduğu, çocuklarımızın, gençlerimizin uyuşturucuya bulaştığı, insanların eğitimine ara verdiği, işçinin, emeklinin inim inim inlediği bir ortamda siz iç tartışmanızla meşgulseniz hiçbir şey diyemiyorum yani.
Evet, birbirleriyle şey bir rekabet var mı başkanım? Yani?
Bu rekabet yani... falan da rekabet olmaz mı? Rekabet bir zenginliktir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurulduğunda, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk 2019 yılında sahada, savaş meydanları partileşme kararı verdiğinde arkadaşlarıyla akşamları çata çat Türkiye'nin gidişiyle ilgili, yeni süreçle ilgili müzakereler ediyor. Müzakere çünkü zenginleştireceksin.
Tabii.
Ve öyle bir kadro kuruyor ki, o kadro Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. 2023 yılında parti kurulunca Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine, o dönem kurucularına, yöneticilerine bak, aynı zamanda 3-4 farklı siyasal düşüncede olan insanlar. Ama kafada lider var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Tamamını yönetiyor. Siz tekil bir şeye dönüştürürseniz kendinize zarar verirsiniz. Ama bu zenginliği, şimdi geçmiş dönemde neydi o zaman? İşte Sovyetlerin büyük bir etkisi vardı. Kimileri daha Sovyet yanlısı duralım diyenler var. Kimileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, Batı gibi bakan, Batıcı gibi bakan. Kimileri Osmanlı'nın tesirinde kaldığı için biraz Osmanlıca, biraz da Orta Doğu'ca bakan. Ama bütün bunları bir aradan harmanlayıp yöneten bir Atatürk var. Sonra İsmet İnönü. İsmet İnönü dönemine geliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı başlamış. Tüş bir sorun var, ekonomik kriz var. Ama o deha aklıyla İkinci Dünya Savaşı'nın bir parçası olmanın, olamamanın yollarını buluyor ve olmuyor.
Evet,
Türkiye büyük bir iyilik yapıyor.
Büyük bir iş, evet.
Ve kaldı ki Türkiye o zaman en ince, en kırılgan dönemi. Dünyada ekonomik kriz var, batıda, şuradan burada. Ve ciddi bir şekilde yönetiyor geliyor. İsmet İnönü dönemine bakıyorsun. O dönemde de çok farklı. Işte Menderesler, efendime söylüyorum, Celal Bayarlar, şunlar bunlar. Farklı siyasal düşüncede ama bir bütünlük içinde davranan. Ama aynı zamanda da eleştiri, öz eleştiri yapmasını bilen. 1944 yılında İsmet İnönü başkanlığında parti meclis toplantısı var. Çata çat İnönü eleştiriliyor orada. Sayın İnönü de tek tek herkese cevap veriyor. Sonra geliyorsun Ecevit dönemine bakıyorsun. O zaman Ecevit döneminde de 60'lı 70'li yıllarda dünyanın her tarafında sol siyasal hareketlerin çok etkisinin olduğu, Sovyetlerin de çok etkili olduğu bir dönemde Ecevit onu yönetiyor. Ama daha ziyade batıcı bir kafayla Avrupa Birliği hedefi alıyorlar. Ve müthiş bir şey oldu. Daha sonraki dönem tabii 12 Eylül. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi fabrika ayarlarına bir türlü dönemiyor.
Dönemiyor.
Evet. Dönemeyince toplama kampları gibi işte. Hayır kardeşim, bak. Bu A parti B parti için söylemiyorum. Yani sizin mesleğinizde bir insanın haber müdürü olabilmesi için asgari en az 10 yıl bir
minimum
çalışması gerekiyor.
Tabii.
Direkt birini sokakta bulup haber müdürü yapıyor mu?
Yapamazsınız.
Yapamazsınız. Evet. Siyasette de böyle. Onu getirdim, bunu getirdim derseniz o zaman o biraz önce anlatmış olduğum farklı siyasal düşüncelerin zenginliğinden başka bir şeye dönersiniz ve biri birinizi idare edemez hale gelirsiniz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanlığı tecrübemizde olduğu için dedim ki Sayın Genel Başkanım, aman abi bakın yasama, yürütme, yargı diyoruz. Yasama, yürütme, yargı Türkiye'de olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyor. Partilerin de araba gibidir. Arabada fren, gaz ve balata. Eğer birisinde bir arıza olursa araba nereye vurur belli olmaz. Bunu kontrol edemezsiniz. Belediyelerimizin sıcak siyasetten çekilmesi lazım. Sonuç itibariyle belediye başkanları dediğiniz sizin tayin etmiş olduğunuz kamu adına görev yapması gereken arkadaşlar.
Ama tam da sıcak siyasetin ortasına ya da siyaseti belirleyen bir kurum haline getirirseniz işte o zaman çekişmeli bir hale sokarsın. Maalesef şu an yani Türkiye'nin en başarılı iki belediye başkanı gerek İstanbul gerek Ankara seçimden hemen sonra sanki önümüzdeki hafta seçim varmış gibi bir yarışın içine soktu. Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun? Vadesini, zamanını bildiğiniz bir seçim var mı? Yok. Bugün niye tartışıyorsunuz? Niçin bu arkadaşlarımızı bu isimlere sıcak siyasetin içine çekiyorsunuz? Evet. Bu arkadaşlarımız da bodozlama daldılar. Çünkü hevesli. Etraflarında da çok böyle siyasi tecrübesi olmayan insanlar da olmayınca öyle bir noktaya geldi ki yani nerede ne zaman seçim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bizim elimizde değil, bizim inisiyatifimizde değil. Muhalefet keşke o inisiyatifi kullanabilse, erken seçimi yaratabilseydi. Ama şimdi öyle bir imkanımız olmayınca imkan kimin elinde? İktidarın. İktidar ne zaman belirleyecek? Allah bilir vallahi onu. Ne zaman olur bilmiyor. Yani benim ekonomi verilerine baktığımda 2027'den önce seçimin olması mümkün değil. Ama 2027 seçiminin öncesi siz bugün bu tartışmaları başlatırsanız o zaman hem kendinize zarar verirsiniz hem de partinizin kurumsal kimliğine zarar verirsiniz. Yetmedi, yeni bir süreç başladı. Dün işte eski genel başkan yardımcımız kurultay ima eden yani kurultay talep eden. Şimdi tabii ki edebilir hiç itiraz etmiyorum insanların en demokratik hakları. Yine eski genel başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na biraz önce izah etmiş olduğum gibi o tarihi süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ekipleşmeler, kadrolaşmalar. Çünkü onlar siyasi ekiplerdi. Yani Türkiye'nin çıkarları için mücadele eden soldaki, sağdaki daha ulusalcı, daha batıcı insanlar tek hedefleri vardı. Türkiye'yi büyütmek. Şimdi öyle bir şey yok. Burada daha çok siyasetçiler kendilerini büyütmek adına mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim baştan itibaren itiraz etmiş olduğum bazı gruplar var. İşte bu nedir gruplar? Ya nedir kardeşim siyasi olarak farklılığınız ne? 10 Aralık hareket. Allah Allah ne menemmişsiniz? Nedir kardeşim? Asansör hareketi. Nesiniz kardeşim yani?
Bu nedir? Hakikaten öyle şeyler mi var?
Var. Belediyeciler hareketi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratına uygun değil. Çıkın kardeşim. Deyin ki biz efendime söyleyeyim daha batıcı düşünüyoruz. İşte devletçi düşünüyoruz. Yani bu kapitalist sistemde kurtulmanın yolu devletçiliktir dersiniz. Şu dehalığa baksana. Altı ok. Yani hani bazen derler ya Atatürk demiş ki size iki eser bıraktım. Biri Cumhuriyet, biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri aynı zamanda Cumhuriyet demektir. Siz çıkarsınız bu farklı düşüncelerinizi ifade edersiniz. Evet devletçilik şarttır kardeşim dersiniz. Ve kaldı ki parti içinde de dışında da devletçilik konusu çok tartışma konusu olmuş. Laiklik meselesi çok tartışma konusu olmuş. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki İslam coğrafyasında yaşanan bu sorunun evet laikliğin ne kadar önemli olduğunu herkes kavramış oldu. Devletçiliği ne zaman kavradık? Hani başın düşerse dara, devleti ara. Pandemi döneminde öyle bir duruma geldiniz ki evet bir devlete ihtiyacınızın olduğunu gördünüz. Onun için o cumhuriyeti kuranlar bütün bunları koymuş ve bu güncelliğini devam ediyor. Bir siyasal düşünce farklılığınız varsa işte Kürt meselesi konusunda farklı düşünebilirsiniz. Efendime söyleyeyim ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili daha soldan bakabilirsiniz. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Gruplar, ekipler bu gruplar, ekipler çatışması bütün siyasi partilerde var. Ama günün sonunda baktığınızda siyaseti ne zaman ki siyaseti bir zenginleşme aracı olmaktan çıkarırsak Türkiye o zaman kurtulur ve aksi takdirde Türkiye'nin kurtuluşu.
Ben bazen işte izlediğimde CHP'nin nereye gideceğini, nereye gitmeye çalıştığını sorguladığımda
CHP ya da yönetimi AK deyince yani. CHP kalıcıdır. CHP var.
Evet olacak. Yönetimi evet. Ama burada sürekli birbirine bağıran, sürekli birbiriyle çatışan, sürekli bir yani ben bir homojen, aylara, yıllara dayanan bir hedefi, planı, programını somut delil ve verilere dayanarak promote eden, anlatan liderlerden pek yani göremiyorum bir türlü. Sürekli bir bağırış çağırış, sürekli bir feryat figan var. Ve bu da bende bir güvensizlik hissediyorum açıkçası. Korkuyorum acaba şey değil mi? Hazırlıksız mı yani acaba?
Ya ki? Biraz önce söyledim dedim ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte 101 yaşındaki bir siyasi partiden bahsediyor. 101 bir asırı geçmiş bir evet. Siyasi parti. Siz kendi tarihinize döndüğünüzde göreceksiniz. Oyun kuran, evet. Bozan bir Cumhuriyet Halk Partisi.
Evet.
Cumhuriyeti kurmuş. Atatürk gibi referansınız var. İnönü gibi referansınız var. Ecevit gibi referansınız var. Çok önemli. Yani birilerine yapmış size bir sıfır ülke ve öyle bir ülke kurmuş ki kısa süre içerisinde demir ağlarla örmüş. Neredeyse Türkiye coğrafyasının her tarafında bacalar tutmuş, fabrikalar kurulmuş. Bir tarafta da Osmanlı'nın borcu ödemiş. Öbür tarafa bakıyorsunuz, yine İnönü dönemine bakıyorsunuz. Dünya yanıyor, sizi muhafaza etmiş bir lider var. Aklıyla, zekasıyla, oyun kuruculuğuyla. Ecevit dönemine bakıyorsun, geliyor o çağlarda. Bugün demokrasi, sosyal demokrasi, çalışma yaşamı, sendikacılık, bunların hepsi rahmetli Ecevit'in döneminde. Yani sizin fabrika ayarlarına dönün dememin sebebi bu. Sizin tarihinize baktığınızda bu başarılarınız var. Referansınız da bu olması lazım. Oyun kuracaksınız. Gücünüzün yetmediği yerde de oyun bozacaksınız. Yani sporda en önemli terimlerden bir tanesi budur. Doğru. Yani maça çıkıyorsunuz. Olur kudretiniz yetmiyorsa o zaman ne yapacaksınız? Karşı tarafın kudretini bozacaksınız. Evet. Siyaset bu. Biraz arkadaşlarımız şimdi Sayın Özgür Özel çok severim. Benim eski arkadaşım. Beraber de çalıştı. Tabii dünyanın en zor partilerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani onu yönetmek, idare etmek çok kolay falan değil. Ama çok da kolay aslında. Yani kodlarını bildiğinizde çok rahatlıkla yönetebilirsiniz. Şimdi birçok arkadaşlarımız sonra dahil oldular. Çok şey değil yani hani bizim gibi böyle işte gençlik kollarında soba yakan, işte ne bileyim kırık kasa getiren, pankart asan, billboard asan bir süreçten gelmiş değiller. Doğal olarak da zaman zaman bu hatalar, kusurlar oluyor. Ama benim sizin aracılığınızla, başta Sayın Özgür Özel, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağırıp, memleket yanıyor, yangın var kardeş. Sefaletin, yoksulluğun, işsizliğin, çılgınlığın olduğu bir dönemde hepiniz kendinizi arındırın ve Türkiye'nin fotoğrafına bakın. Türkiye'de büyük bir yangın var. Efendim bu yangını nereden görebilirsiniz? Yönettiğiniz şehirlerin çeperlerine gittiğinizde oradan görebilirsiniz. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın, minicik çocuklarımızın evlerini nasıl terk etti? Şimdi son günlerde yine narin çocuğumuz tartışma konusu. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Van'daki, Tekirdağ'daki çocuklarımızı unutuyoruz. Her gün bu ekonomik sefalet devam ettiği sürece 186 bin aile çocuğuma, bebeğime bakamıyorum diye devlete başvuruyor. Yani devlet yarın o koşullarda o çocukları almadığı zaman o çocuklar potansiyel sokağa düşen çocuklar haline düşecek. Şimdi bu kadar sorun varken yani sizin kimin vadesi belli olmayan bir dönemde hangi koltuğa oturacağını tartışacağız kardeşim? Bana ne o koltuklarda kim olacak?
Bu son zamanlarda çok moda oldu artık. Belediye seçimleri yapılıyor. Arkasından bir furya hemen kayyumlar atanıyor. Seçilenler gidiyor. Yeni kayyumlar geliyor. Ya bu bana çok egzajeli geliyor ya Bey Başkanım. Bu nedir bu kayyum meselesi? Yani yok sen seçtin tamam kabul ediyorum seçimi de yapıyorum al seçimi de yap. Sonra yok ben o seçimi beğenmedim başka adam getiriyorum. Ya bu çok ayıp bir şey değil mi Başkanım?
Ayıbın danışkası da.
Ya bu çok ayıp bir şey ya. Yani
hani rahmetli Gözal döneminde bir asker hatırlar mısınız? Alışamadım demiştim.
Evet.
Biz galiba alışamamışız. Yani... Şimdi biz normalde otoriter bir döneme girmiş. Şimdi nedir mesela hukuk dediğinizde? Hukuk ya da demokrasi, demokrasinin vazgeçilmezi yasama ve yargı.
Evet.
Yargı bağımsız mı? Değil.
Değil.
Yasama bağımsız mı?
Değil.
Emir talimatla sadece iktidar değil, muhalefet milletvekilleri de emirle talimatla iş yapar hale geldi. Şimdi durum böyle olunca geriye kalan devletin kurumları, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi bağımsız mı? Değil. O zaman zaten demokrasi yok ki. Demokrasinin olmadığı yerlerde bu niye oldu dersek, ya kusura bakmayın kardeşim, her şeyin meşru olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin bile tehdit altında olduğu bir yerde bir belediye başkanının kayyum atanması normal bir hale geliyor. 1870 yılında Osmanlı yerel yasa yapmış. Yani belediye yasası ilk 1870 yılında yapmış. Oraya da koymuşlar. En az bir yıl o mahallede, o ilçede, o ilde oturma zorunluluğu var. En az bir yıl. Aksi takdirde aday olamıyorsunuz.
Ay.
Şimdi bununla ilgili bir aklıma bir hikaye geldi. İki tane Gümüşhaneli köyüne gidiyor, muhtar adayı oluyor. Ama şehirde başka şehirlerde oturuyor. Öyle seçim döneminde köylere gidiyor. Her ikisi de belli ki orada sevilen sayılan. Ama köyde de bir kişi aday oluyor. Üç aday. Adayın bir tanesi 80 küsur oy alıyor. Bir tanesi 60 ya da 70 oy alıyor. Bir tanesi de sadece bir oy alıyor. Ama o bir oy alan o Osmanlı'nın hikayesi gibi orada oturan. Yani oranın köylüsü. Biri buna akıl veriyor. Diyor ki ya bunlar yasaya uygun olmayan başvurular yaptı. Ne demek? İşte en az belli bir süre köyde ikametinizi getireceksiniz. Onu aştığı zaman seçilseniz de kabul olmuyor. Dilekçe ver diyor. Bu gidiyor bir dilekçe veriyor. Dilekçeyle her iki muhtarın şeyi düşüyor. Bir oy alan muhtar mühürü bir oy alana veriyor. O da abinin avradı da ona oy vermemiş. Nasıl bir şeyse o da anlamadı.
Hakikaten doğru.
Şimdi bu belediye başkanlıkları şunlar bunlar. Ya kardeşim yapmayın. Yerinde yönetim. Adam seçmiş. Ha diyelim ki dosyaya baktım şiddetle reddediyor. Velev ki terörle ilişkisi var. Ya suçun şahsılığı var kardeşim. Al tamam. Arkada 45 tane belediye meclisi var. Kendi temsilcisini seçsin. Hayır onu da kabul ediyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. İşte muhalefet. Ben çok büyük konuşmak istemiyorum ama yani partinin o gün karar vericisi ben olsaydım o belediye başkanı şu anda makamındaydı.
Yapabilir miydi ya? Böyle bir gücünüz olur muydu?
Kesinlikle.
Var mı?
Tabii ki var.
Böyle bir gücü olduğu halde niye kullanmıyor?
Tabii ki. Bilmiyorum ya. Güç nedir? Bakın bu iktidarlar bir, zaten biraz önce anlattığım yargı, hukuk falan korkmazlar. İki, Allah'tan da korkmazlar. Allah'tan korkanlar hırsızlık yapmaz. Kusuruma bakmayın kardeşim. Neden korkuyorlar? Milletin kerametinde çok korkanlar. Yani siz oraya o gün sabahleyin 700 bin, 800 bin, 1 milyon insan toplasaydınız 2 saat sonra belediye başkanınız geliyor.
O zaman bu başarısızlık örneği.
Muhalefet bu konuda kötüsün abi.
Başarısızlık örneği
tabii
bu.
Tabii ki. Yani bileceksiniz. Bakın bir kere şunu kabul etmemiz lazım.
Bilmek için de geçmişe saygı duyup geçmişten gelen değerlere sahip çıkacaksınız.
Kurumsal bir devlet olursunuz, aynen, hesap yapmazsınız. Evet. Yani bir İngiliz siyasetçi ya da bir Fransız ya da bir Alman bu hesabı yapmaz. Niye? Diyor ki benim devletim saat gibi çalışıyor.
Evet.
Sıkıntıya düştüğümde, sorunum olduğunda çok rahatlıkla gidip bu kararı alabilirim. Yani bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı yargılanıyorsa, ya Trump kaç kez yargılandı biliyor musun?
Çok.
Defalarca hakim karşısına gitti.
Biliyorum.
Niye babam? Biz niye gitmiyoruz kardeşim?
Evet.
Ya neden biz hakikaten niye gitmeyiz ya?
Hakikaten öyle başkanım.
Ya bu kadar iddialar varken neden gitmeyiz? Hayır, gitmiyoruz. Eğer bir İngiliz polisi İngiliz başbakanının trafik kurallarına uymadığı için ceza kesebiliyorsa elbette orada adamın kaygısı olmasın.
Boris Johnson.
Evet.
Yani
ya bildiğin gibi.
Ne diyeyim yani.
Şimdi siz burada ne yapacaksınız? Burada A planınız, B planınız, C planınız, D planınız, hatta 27-29 harf şeyiniz olması lazım ki kardeşim ona göre baş edebilirsiniz. Ama inanılır gibi değil. Mesela bir normalleşme hikayesi. Şimdi şöyle düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun süre görev yapmış biri olarak şu Allah Allah. Lan nerede biz anormallık yaptık acaba ya? Hayır arkadaş. Muhalefetin, sadece CHP demiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin ihtiyacı olan herhangi bir yasaya zaten gücü de yetmez. Tam tersine hepsine de destek vermiş. Burada bir muhalefetin normalleşmeye ihtiyacı yok. Kim normalleşmek isteyecek? İktidar. İktidar diyecek evet kardeşim kusura bakma. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde birinci parti olmuşsa birileri iktidar kendine vaziyet alır. Niçin vaziyet alır? O partiye olan saygısından dolayı değil, millete karşı olan saygısından dolayı onu yapması lazım. Ama olmadı. İşte mesela bir normalleşme falan oldu. Sayın Özgür Özel de hani bir denedi, deneyim falan filan. Eyvallah dene. Tamam. Karşılığını aldınız mı? Ya mesela hukuksuzluklar kalktı mı ortada? Tutuklu milletvekili. Ya bir milletvekili niye tutuklanır?
Tutuklanamaz aslında.
Seçilmiş.
Evet.
Savcıya gitmiş, belge vermişin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş, 600 milletvekilinin tamamını oyuna almış, komisyona girmiş, yetmemiş alt komisyona girmiş, maaşını alıyor, danışmanı var, adam cezaevinde. Ya bunun izahı olur mu?
Ya izahının olmamasının dışında bunun bir yaptırımı...
Bunun mizahı da olmaz.
Mizahı da olmaz, bir de yaptırımının olması lazım. Yani başkanım,
yaptırımı
yani
var.
Kim yani bu...
Var yaptırım var.
Peki kim yapmıyor bunu? Ben bunu anlamıyorum. Yani ya bu adamı içeride kim tutuyor? Kim ya? Burası faşizm mi?
Şimdi şöyle bir bakın. Biz devleti de biliyoruz. Devletin kurumlarını da biliyoruz.
Evet.
Bu devletin kurumlarındaki görev yapan insanlar sizin dayınız, benim halamın oğlu, öbürünün bilmem nesi. Bunlar uzaydan falan gelmiş değil.
Eyvallah.
Nasıl ki biz rahatsızsak gidişatta, inanın onlar da bizim kadar rahatsız. Şimdi polis, İçişleri Bakanı ya da üst düzey polis kardeşlerimize talimat veriyor. O polisle cebelleşmeyeceksiniz kardeşim.
Tabii tabii.
O garip bizim çocuklarımız. Aynen ya talimat
öyle
almış.
Aynen.
Görevini işini yerine getiriyor.
İşini yapıyor adam ya.
Siz ona talimat verenlerin kapısına gideceksiniz.
Tabii ki. Tabii ki.
Ona tamam kardeşim, sana saygım var. Şimdi biraz sabah buradan geçerken telefonumu koydum geçtim. Çocuk bana dedi ki başkanım dedi ya dedi kutluyorum sizi dedi. Vallahi helal olsun dedi. Telefonunuzu koydu, bizim geçiş hakkımız var ya. Hı. Dedim ki kardeşim, sana olan saygımdan dolayı bunu yapıyorum. Biz o çocuklara saygı duyacağız.
Tabii tabii.
Biz siyasi iradenin kapısına gideceğiz. Siyasi iradenin kapısına gittiğimizde çok rahatlıkla bunları çözebiliriz.
Siyasi iradenin şu anda görünen en büyük iki tane kapısı var. Bir tane AK Parti, bir tane CHP. Ya ben bizim tarafta. Ben vallahi çok sıradan bir vatandaş gibi konuşuyorum. Hiç öyle bir politik, siyasi vesaire bir görüşüm yok. Şimdi burada bir hukuksuzluk var. Bu adamın içeri girmemesi gerekiyor, içeride. Bu adamın içeriden çıkması gerekiyor, çıkamıyor. Bu adamın kayyum atanmaması gerekiyor, atanıyor. Ve burada bir adam var, ana muhalefet partisi lideri. Bas bas bağırıyor ama sonuç yok. Sonuç yok, sonuç yok. Peki buradaki biz kime güveneceğiz başkanım?
Biz
kamu
millete
vicdanına
güveneceğiz.
Ne yapacağım ben, gideceğim meclisin önünde bayrak mı? Ne yapacağım?
Hayır, tabii ki onları. Bir bak, ben bunu daha 8 ay önce de söyledim. Televizyonda da söyledim. Aman ha dedim. Sizin bu yollarla işte evinize girerek, tweet atarak, işte grupta konuşarak yapamazsınız. Sahaya, sokağa ineceksiniz. Edirne'den Ardahan'a kadar. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, herkes hazır. Konsolide edeceksiniz.
Evet.
Ve bir an önce bu hukuksuzlukların önüne geçeceksiniz. Efendim bedeli ağır olsun canım. Ölümse ölüm. Ölümden öteye bir köy var mı? Siz yeter ki haklı olun. Haklı bir şekilde de ölüm be kardeşim, bir şey olmaz. Öldü insanlar.
Tabii.
Bu cumhuriyet havadan gelmedi.
Tabii.
Öyle kurulmadı.
Tabii.
Demokrasi öyle gelmedi. Demokrasinin ağır bedelleri ödendi. İnsanlar idam edildi. Falan beyefendiler kızacak. Tam da onları irite edebileceğiniz, eğer bu şehirde o gün Esenyurt'ta 1 milyon insan olsaydı, şunu açıklıkla söylüyorum, 3 saat sonra belediye başkanı kendi görevinde olurdu.
Esenyurt operasyonu başarısız o zaman.
Kesin.
Net.
Bir kere öl.
Net.
Aldın Bey, şöyle bir şey düşünün. Belediye başkanınız saat 5'te evi basılıyor.
Evet. 05.
6'da, evet 05.
Evet.
6'da gözaltına alınıp gidiyor.
Evet.
Yani sizin saat 6'dan itibaren bilginiz var. Saat 8'de, 10'da, 11'de gelip belediye otursanız, bu çünkü orası Esenyurt halkının iradesi.
Doğru.
Orada otursanız, ahaliye çağrı yapsanız, oraya 500-600 bin kişi gelse kim gelip sizi dağıtacak?
Ya peki ben hakikaten anlamakta zorlanıyorum.
Niçin bu iktidar Gezi'den korkuyor kardeşim?
Neden? Hakikaten neden?
Gezi'den niye korkuyor? Çünkü o kitlesel eylemlere güçleri yetmedi.
Hı.
Burada yapılması gerek buydu. Yapılamadı. Neden yapılamadı? Ne zaman yaptınız? Ya düğünden sonra, yani vallahi böyle bir şaşırıyorum. Adam tutuklanıyor sonra ya. Kusura bakma kardeşim.
Ya çok üzücü ya. Başkanım.
Tutuklanmadan önce yapacaksınız.
Vallahi
kardeşim.
Çok üzücü ya.
Şu bu iktidarın kaldı ki sizin, ya siz Cumhuriyet Halk Partisi'siniz kardeşim. Bütün partilerin kutup yıldızısınız. Türkiye'de bugüne kadar 500 siyasi parti kurulmuş. Ama yaşamını sürdüren tek parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün de varsınız, 1000 yıl da olacaksınız. Öbür partiler gelir gider, buna emin ol. Kardeşim siz bütün daha o saatten itibaren gerekçelerini öğreneceksiniz. Velev ki size haklı gerekçeler sundular. O zaman B planına geçeceksiniz. Hemen derhal orada belediye başkanınızın imzasını alacaksınız. İstifa imzasını alacaksınız. 45 tane belediye müyüsenizle seçimi yapacaksınız.
O kadar basit. O kadar basit.
Nasıl yediriyorsunuz
İş
kardeşim böyle?
Kılıç kılıç
boynunuzu yani. Uzatmışsınız, evet, bekliyorsunuz. Evet. Karşınızda bir canavarın olduğunu, evet, görmüyor musunuz,
evet,
yani?
Evet, evet, evet.
Yani ne diyeyim ben?
Hayır, dışarıdan oy veren kişiler olarak biz hakikaten böyle görüyoruz başkanım. Ya kardeşim, sen bir Esenyurt'taki operasyonu yönetemedin. Ben sana ülkeyi emanet etmek istiyorum.
Ama yani
20 yıldır açız.
Maalesef.
Ben sana nasıl emanet edeyim abi şimdi?
Valla ben yani... bizim böyle bir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok dinamik bir tabanı var. Çok vefalı bir tabanı var. İki, millet buna çok hazır. Ben İstanbul'da il başkanlığı yapıyorum. İstanbul'u il başkanlığı yaptığımda 2008 yılında ekonomik kriz yoktu, siyasi kriz yoktu falan. Vallahi dar ediyordum bunlara, hiç kusuruma bakmayın.
Evet.
Hiç kusuruma bakmayın. Özellikle imar çetesinin burnunda getiriyordum. Binlerce insanı topluyordum. Şimdi var bu potansiyel. Yeter ki kardeşim bu potansiyelinizi kullanabilin ya. Gidip orada polislerle, kamu çalışanlarıyla didişerek siyaset olmaz.
Çok ayıp, çok ayıp ve kötü bir görüntü, eksi bir görüntü.
Elbette ya, Allah Allah.
Eksi. Nasıl bir görüntü bu?
Yani şimdi benim ablamın torunu oradaydı, ben gittim.
Hı hı.
Polis. Ya ablamın torununla mı ben şey yaptım?
Ay tövbe aşağıya. Adam görüyor.
Hayır, alır gibi değil.
Şaka yani. Gibi hakikaten.
O da geldi çocuk. Yani dedi.
Ne yapayım abi dedi yani. Ya biliyorum
ya
ben
hayır
de,
yani
ben
çocuk de,
ne yapayım abi dedi şimdi.
Hayır ama sonuçta hepimizin çocukları onları ya. Emir talimat ya, biz hepimiz askerlik yapmadık.
Evet.
Askerlikte talimat ne gelirse onu yaparız ya. Babanızı sokma dediğiniz zaman babanızı sokmuyorsunuz oraya.
O kadar. Geçen gün şeye gittim başkanım, bir belediyeye, CHP belediyesine. Vallahi billahi parası yok. Vallahi yok.
Yok yok.
Ya dedim ki başkanım bunu yapmak lazım çünkü şimdi.
Ama o da ne menem bir şey Sevda.
Yani.
Aldın mı? Belediye başkanlarının hepsi zenginleşmiş. Evet. Belediyeler iflas abi.
İflas. İş paraları yok.
Bu nasıl tezattır? Belediye başkanları niye zenginleşir?
Bilemiyorum onu, ben çözemedim
başkanım. Mesela Almanya'da herhangi bir belediye başkanı kendi görevi süresi içerisinde zenginleşebilir mi? Mümkün değil.
Mümkün değil.
Niye bizimkiler hep zenginleşir? Herkes üstüne alınmasın tabii. Çok kıymetli, çok değerli insanlar. Mesela bir Cengiz Özyalçın, Ayfer Atay, Nurettin Sözen, onlarca sayabileceğim. Hiç zenginleşmediler. Çok da mutlular. Hiç de korumalarla gezmediler.
Allah razı olsun.
Ama şimdi birçok belediye başkanlarına bakıyorum. 3 tane 5 tane AVM. Allah Allah kardeşim ya, bu ne? Onun için siyasetin finansı, imar. Ya sadece şu aksa bak 50 tane siyasetçinin şeyini görürsünüz fotoğrafı.
Çok üzücü.
Ama öyle yani. Millet de rahatsız olmuyor.
Olacaklar.
Bu vatandaş da gidiyor o hırsız arsızlarla fotoğraf çekiyor.
Artık olacaklar.
Ya bu da bir tuhaf bir şey.
Şimdi ama bak başkanım, eskiden şimdi bu adamlar ne yapıyordu? Vatandaş rahatsız olması için bir şeylerden haberdar olmalı. Yani haberdar olabilmek için de radyolarının, televizyonlarının, gazetelerinin, dergilerinin olması gerekiyordu. Bu adam radyoları, televizyonları, dergileri kendi adamlarına sattı, aldırttı. Olmayan haberleri sanki çok güzel bir hayat yaşanıyormuş gibi bu algıyla insanlara şey yaptı, beyan ettirdi. Halk gerçek haberlerden bir haber. Sonra sosyal medya çıktı. Sosyal medya çıkınca da regülatif olmadığı için, rütüye bağlı olmadığı için bunu engelleyemediler. Sonra da bir dezenformasyon yasası diye bir şey çıkarttılar. Neyin dezenformasyon ya da neden, neyin gerçek enformasyon olduğu yine bu adamların subjektif inisiyatifinde.
Yani... Onların hiçbir önemi yok. İnanın hiçbir önemi yok. O televizyonların, gazetelerin nasıl çöp olduğunu sahada,
çöp,
sokakta görüyorum.
Çöp, çöp.
Gelin Haldun'a.
Çöp.
Her gün 3 saat Haldun'la konuşun. Sadece Türkiye değil, dünya sizi duysun o televizyonların, gazetelerin. Vatandaşlarımız o televizyonlardan, gazetelerden etkilendiği için oy vermiyor. Vatandaşlarımızın %50'si, 40'ı ne yazık ki yoksullukla boğuştuğu için, evet, sosyal yardıma muhtaç hale geldiği için ne yapsın? Çaresiz. Tamam.
Evet.
Yoksa bizim seçmenlerimiz en az bizim siyasetçilerimiz kadar gidişatı biliyor. Şimdi atıyorum işte Bağcılar'da Merkez Mahallesi'ndeki vatandaş oradaki yöneticileri, siyasetçileri tanımaz mı? Onların çocukluklarını biliyor.
Tabii.
Ya da Kadıköy'de Bülbül Mahallesi'ndeki bilmem siyasetçi tanımaz mı? Tanır. Ya da bilmem Üsküdar'daki falan. Ama öyle bir duruma gelmiş ki bir muhalefet iletişim kuramamış. Kuramamış kardeşim. Muhalefet, bak bir daha söylüyorum. Burada bütün siyasi partilere sesleniyorum. 133 tane siyasi parti var. Ya nasıl partisiniz Allah aşkına ya?
Var mı o kadar başkanım ya?
Tabii 133 siyasi parti.
Ne diyorsunuz ya?
Ya 133 siyasi partinin, bir partinin, iktidar partisinin 11 milyon 500 bin üyesi var. Geri kalan 132 siyasi partinin tamamının üye sayısı 2 milyon.
Hmm.
Başaramazsınız kardeşim ya.
Tabii canım, tabii.
Başaramazsınız kardeşim ya. Hmm. Şimdi ben bir hastalık haline geldiği için her ay üyelikleri izleyen biriyim. Kim istifa etti, kim geldi, kim gitti. Son bir yılda 1 milyon vatandaş partilerinde istifa etmiş.
Aynı ağırlıklı parti?
1 milyon. Tabii ki iktidar partisi. Hmm. Ama muhalefet de var. Ve bunların bir kısmını aradım.
Ciddi misiniz?
Tabii. Hiç boş durmam.
Vallahi helal olsun.
Aradım. Başkanım. Bir de benim bir psikolog arkadaşım var. Çok yetenekli, becerikli. O daha şey girdi işte.
Tabii tabii.
Araştırma şirketi gibi girdi, tabii, girdi ve sonuçta niçin istifa? Utandım, arlandım bir siyasetçi olarak. Tamam mı? 1 milyon. Ama siyasi partiler umurunda değil. Mesela sizin şirketiniz olsaydı, ey liderler, bu 1 milyon insan kaçsaydı gece yatmazdınız ya.
Ya tabii, tabii.
Ulan ne oldu bizim müşterilere derdiniz.
Aynen öyle.
Niye şimdi bunları aramazsınız ya? Bütün partiler uyarıyorum. Çoğunlukta istifa edenler kadınlar. Özellikle kadınlarla konuştuk.
Son olarak başkanım bu şu APO, APO meselesi.
Evet.
Meclise gelip konuşabilecek misiniz?
Bir hoş bir şeyle anlatabilir miyim?
Valla lütfen ya.
Şimdi Abdullah Öcalan 99'da yakalanmış. Bizim Erzurumlu, tabii milliyetçi olduğu için Erzurumlu bir arkadaşımız da, bir abimiz. Otostop ediyor. Arabalar durmuyor. Tabii bir kamyon duruyor. Kamyon da Ağrı'dan gelen bir kamyon. Kamyona biniyor. Tabii Kürtçe, Türk. çünkü. Milliyetçi abi olduğu için biraz rahatsız oluyor. Kardeş diyor, başka kaset yok mu? Değiştiriyor, yine Kürtçe. Herifin bütün kasetleri Kürtçeymiş be. Yine biraz gidince rahatsız oluyor diyor. Ya kardeş diyor, başka bir şey yok mu diyor. Abi diyor, torpidoyu aç diyor. Orada istediğin kaseti koy diyor. Bir torpidoyu açıyor. Bakıyor, kasetler var ama kasetlerin yanında da 14'lü bir silah var. yavaşça kapatıyor.
Çok güzel.
Diyor ki, ya diyor, bu Abdullah Aga Bey'in işi nasıl olacak? Vallahi.
Çok güzelmiş.
Vallahi ya. Şimdi ben Türkiye'de siyasetçilerin değişimin hızına yetişemedim.
Hakikaten öyle ya.
Bir buçuk yıl önceydi. Bir televizyon programında işte bir soru soruldu. Soruda işte bakanlıklar, şunlar, bunlar. Dedim ki ya, anayasamız açık. Bu anayasa çerçevesinde seçime girmiş her siyasi parti seçimi kazandığı zaman yönetir yani. O parti bu partiyi ayrıştıramazsın yani. HDP de anayasal bir partidir yani.
Çok mutsuz seçime.
Kaldı ki bir önceki dönemde HDP'de bakanlıklar yapan var, meclis başkanı falan filan. Tabii. Bakanlık alabilir mi? Alabilirdi. Ana, at kaçtı, torba düştü. 28 gün titi oldu. Hı hı. Siyasi tarihimizde bugüne kadar bir siyasetçinin 28 gün titi olduğunu hiç görmedim. Bu ara Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Yine ben titiyim.
Siz hala titisiniz.
Tabii, kraliçe öldü, titiyim.
Süper.
Allah Allah, ya evde bakıyorum. Eşime diyorum ki, ya sen de bir dinle. Ne dedim ben acaba? Kıytırık bir şey söylemişim yani. Bir demokrat, bir solcunun söylemesi gereken bir şey söylemişim.
Çok mantıklı bir
şey. Oradan geldik Öcalan'a.
Evet.
Vallahi şimdi ya, ben aslında Sayın Bahçeli'nin bu şeyini destekliyorum. Nedeni şu: bir kere öncelikle zamanında önlem almamız gereken bir işi önlem alamadık. Nedir bu? Amerika'nın son 30-35 yıldır Orta Doğu'da İsrail için bir saha temizliği yaptığını ve bu saha temizliğinde hepimizin birer suç ortağı olduğunu da hatırlatmak istiyorum ya. İşte Irak'la ilgili olan şeyi biz bir parçası olduk. Suriye'de gereksiz bir yere Suriye'nin müdahale ederek Suriye'yi paramparça hale getirdik. Ve öyle bir durum oldu ki o coğrafyada, yani bu dört ülkenin yaratmış olduğu, aynı zamanda bu ülkeler otoriter ülkeler. Kendi muhalifleri, ayrık tuttuğu insanlar liman arıyordu. Ve burada o yıkılışlardan sonra 40-50 milyonluk bir nüfus boşluğu kaldı.
Çok.
50 milyon. Çok. Kim yönetiyor bunları? Amerika yönetiyor. Kimlerle yönetiyor? Çeşitli örgütlerle yönetiyor.
Evet.
Kim geldi? Rusya geldi.
Evet.
Şimdi burada sizin daha kudretli olmanız için bir yerden bir şeye başlamanız lazım. Yani Türkiye'nin önü bizdeki süreçte Orta Doğu'da oyun kurucu olabilmesi için biz geçiş ülkesiyiz. Yani Asya'nın, Avrupa'nın, Batı'nın her yerin geçiş ülkesiyiz. Onun için çok güçlü ülke olabiliriz. Yeter ki çok doğru işler yapalım ve inşallah doğru gidiyordur. Tabii içeriğini bilmiyoruz. Sadece bir laf söylendi. Arkasında ne var, neyi yok. Kamuoyunun mutlaka bilgilendirilmesi lazım. Gerekçelerinin anlatılması lazım. Neden, niçin, niye?
Evet.
Hani milletimiz anlar, anlamayacak değil. Yani bu bir beka meselesi kaldı ki gerek Sayın Erdoğan gerekse Sayın Bahçeli de ifade etti. İç şeyimizi takip etmeliyiz. Yani birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamalıyız. Niye, ne oldu? Hayırdır, bizim birliğimiz, bütünlüğümüz çok şükür yerinde. Bir tehlike varsa bu tehlikeyi bilelim.
Biz bilelim, evet.
Evet, bilelim, ona göre davranalım.
Tabii,
yani.
Tabii.
Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle.
Sürekli
bütün bunları bilmiyoruz.
Evet.
Onun için bu önümüzdeki süreçte sınırın ötesindeki yeni yapılanmalar, tabii bu Trump ne yapacak onu kestirmek de mümkün değil. Yani bu biraz bodozlama, öbürü çok diplomatik olduğu için anlaşılmıyordu. Ama Trump...
Bu da biraz fazla bodozlama.
Çok bodozlama.
Evet,
işte mesela
bir arası yok.
Geçen yani işte oradaki Kürtlerle ilgili düşüncelerini ifade etmiş falan filan. Bu orada Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, şimdi bilmiyorum coğrafyaya iş gittiniz mi? Allah kimse göstermesin işte, onun için Atatürk'ün büyüklüğü buradan belli. Evet. O imkansızlıklar içerisinde Orta Doğu'da askerlik yaptığı için hem İnönü hem Atatürk tel örgüleriyle örmüş. Yani Orta Doğu'da yangın yeri bize sirayet etmesin. Kendimizi yangının ortasına sok. Şimdi bu yangının ortasına sokarken bu hesapları yapamadık. Yani burada biz Suriye'de bu taşları oynatıyorsak ne olacak? Yani bu ciddi bir sorun oldu. Irak'ta taşlar oynadı, başka bir sorun. Libya'da taşlar oynadı, başka bir sorun oldu. Ve doğal olarak da buradaki bu yeni yapılaşmada Türkiye'nin etkili ve yetkili konuma gelmesi lazım. Şimdi mesela Arap'ın Sünnisi var, bir de Alevisi var. Türkmenleri kendimiz böldük. böldük kardeşim. Alevi Türkmen, Sürü Türkmen diye böldük. Şimdi sorarım, nerede Türkmenler? Niçin Türkmenler yanımızda değil kardeşim? Nasıl bir dış politika? Öbür tarafa bakıyorsun, İran'ın başka hesapları var, Amerika'nın başka hesapları var. Küresel ülkelerin tamamı gelmiş orada konumlanmış. Mesela PYD konusunda ne garip bir şeydir, Rusya ile Amerika birbirlerine bu kadar hasımken aynı konuda aynı şeyi düşünüyorlar yani. Muhafaza ediyorlar. Hatta Rusya Amerika kendi ülkesinde temsilcilik bile seçmiş. Yani kamuoyuyla daha detaylı bir paylaşım olursa ben inanıyorum ki bu ülkede ağır bedel ödeyen insanlarla Türkiye'nin bekası geleceği için hoşgörüyle karşılar diye düşünüyorum.
Partide genel başkanlıkla ilgili bir inisiyatifiniz var mı?
Vallahi şimdi bu dönem, bu kritik süreçte Türkiye'nin meselelerini bırakıp iç meseleye çekerseniz işte hem CHP'ye hem de Türkiye'ye büyük bir zarar vermiş olursunuz. Genel başkanın kapsayıcı, ötekileştirici değil, kapsayıcı bir tutum sergilemesi lazım. Kongrede beni destekleyen, desteklemeyen. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir kültür yok. Kongre biter, ertesi gün herkes kardeştir. Türkiye'nin gerçek gündemine ivedilikte CHP'nin de muhalefet partilerinin de dönmesi lazım. Öyle grup konuşmaların ötesine geçmeyerek muhalefet yapamaz.
Başkanım çok teşekkür ederiz biz her
ben
hafta.
Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
Bütün dünyada ne var ne yok, en önemli ne var ne yok onu konuşuyoruz her hafta. Bu hafta spordan, magazinden, sinemadan, filmden, entelektüeliteden, kitaptan konuşamadık. Konuşmamız gereken günler de gelecek değil
İnşallah.
Mi başkanım?
İnşallah.
Mimariden kesinlikle. Konuşmamız gerekecek, ha. Temizlikten konuşmamız gerekecek. Her şeyde politika değil ama ya o kadar çok böyle arızalı ve büyük sorunlar var ki bunları konuşamıyoruz bile. O yüzden bizim size çok ihtiyacınız var Gülsel Başkanım.
İnşallah onlar.
Çok teşekkür ederiz. Sizi ben çok seviyoruz. Ediyorum. Çok saygılar tamam. Başkanım. İnşallah haftaya müsaitseniz yine görüşüyoruz.
Tabii ki.
Tamam. Efendim podcast'in neden herkese çok güzel bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta Gürsel Başkan'la tekrar birlikte olacağız. Sevgiler, saygılar, hürmetler ederiz efendim.
Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü bitti.